Ayrım 23. Haremi Hümayun. Ester de o sırada aynı şeyi içinden geçiriyordu. Yüzü geleceğe dönük. Ama onun yüzü geleceğe dönük dediği, yeniden kurulan Tiberias kenti değil, genç bir kızdı. Şehzade Murad'a verilmek üzere avrat pazarından yeni satın alınan Venedikli kızı görür görmez o da diğerleri gibi olağanüstü etkilenmişti. Bunun nedeni sadece kızın değişik güzelliği ve çekiciliği değildi. O gözyaşlarıyla dolu, gözlerdeki zeka pırıltılarını fark etmemek olanaksızdı. Onun Korfu valisi Boffo'nun kızı olduğunu biliyordu Ester. Çok iyi yetiştirildiği her halinden belliydi. Ama yine de çok gençti ve yabancı bir ortamdaydı. Korkmasını normal karşılamak gerekiyordu. Babasının yanına gitmek üzere yola çıktığı gemi Osmanlı korsanlarının saldırısına uğramış ve diğer esirlerle birlikte İstanbul'a getirilmişti. Saraya gireli henüz bir hafta olmuştu ve sürekli ağlıyordu Nurbanu. Kirazeden İtalyanca bildiği için Safiye adını verdiği bu kızla konuşup sakinleştirmesini istemişti. Sana gülmek daha çok yakışır. Genç kız ana dilinde kendisine hitap edilince sanki yurduna kavuşmuş gibi sevinip ağlamayı kesmişti. İtalyan mısın? Hayır ama Venedik ve Venedikliler hiç yabancım değildir. Yahudiyim. Ailem İspanya'dan gelmiş. Ben burada doğdum. Nasıl katlanıyorsun buraya? Ah öyle sandığın kadar kötü değil. Özellikle de bizim için. Burada güvendeyiz. Hem de çok güzeldir İstanbul. Kız omuzlarını silkti. Venedik daha güzeldir. Ben oraya dönmek istiyorum. Bak Safiye, benim adım Safiye değil. Ester gülümsedi. Benimki de Kiraze değil. Ama öyle demeyi seviyorlar. Bunun bir sakıncası yok. Her neyse, şimdi beni dinle. Sen çok hoş bir kızsın belli ki. Çok da akıllı. Üstelik gelecekteki sultana verileceksin. Bu bir şanstır. İleride valide sultan bile olabilirsin. Yani bu kraliçelikle eşdeğerdedir. Ve bil ki Venedik dukasının karısı olmaktan çok daha önemlidir. Beni anlıyor musun? Sızlanmayı bırak ve gözünü aç. Harem öyle senin küçümsediğin gibi basit bir yer değildir. Binbir dolap döner burada. Ve üstelik de tehlikeli, ölümcül dolaplar. Ölümcül mü? Evet. Seni kıskanacak, gözünü oymaya hazır yüzlerce kız göreceksin çevrende. Ayağını sıkı bas, dikkatli ol, anlıyor musun? Kız başını salladı. Eğer istersen ben sana yardımcı olurum, ne dersin? Kız başını yine salladı. Ester onun yanağını okşadı ve sepetini açıp ucunda küçücük bir inci sallanan altın zinciri kıza uzattı. Al dedi, bu sana uğur getirsin. Safiye şaşkın kolyeyi aldı. Yine gelecek misin diye sordu. Evet, ben her gün gelirim. Yalnızca kadınlara mücevher ve kumaş satmıyorum. Haremin kilerine alınacak her şeyi de ben ayarlarım. Yarın görüşürüz. Söylediklerimi sakın unutma. Hemen otur, Türkçe öğrenmeye başla. Bu çok önemli. Kapıya doğru ilerledi, sonra vazgeçip geri geldi ve alçak sesle, hem üzülme, Venedik'ten o kadar uzak da değil burası dedi. Ben sana her istediğini getirtirim. Oradan anlaştık mı? Kız yine başını salladı. Bembeyaz dişlerini göstererek gülümsüyordu. Ester uzun harem koridorlarında hızlı hızlı ilerlerken düşünüyordu. Eğer bu kız gerçekten de farklıydı, onu bile etkilemişti bu anda. Bunca yıldır kimseye böyle bir armağan verdiğini hatırlamıyordu. Bunu neden yaptığını tam olarak bilemiyordu ama iyi yaptığından emindi. İçindeki tuhaf bir duygu vardı. Korfu valisinin kızı çok önemliydi. Açıklayamayacağı bir biçimde bunu hissettiriyordu. Hem Osmanlı haremi hem de Ester için önemliydi Safiye. Kendi kendine mırıldandı. Onun yüzü geleceğe dönük. Londra. Başka ülke insanları birbirlerine Osmanlı'daki gibi yeni isimler vermese de lakap takmaktan geri durmuyorlardı. Özellikle de onları yönetenlere. İngilizler tahtta bulunduğu süre içinde Katolik Kilisesini yeniden var etmek için din adına bir yığın Protestanı öldüren, delikanlı Mary diye bahsettikleri kraliçelerinin ardından. Onun yerine geçen yine 8. Henry'nin kızı Elizabeth'e de hemen bir isim uydurmuşlardı. Bakire Kraliçe ya da İyi Kraliçe Bess diyorlardı ona. Üvey kardeşi Mary tüm çabalarına karşın bir çocuk sahibi olamadan ayrılmıştı. Bu dünyadan ve başkaca bir varis olmadığından Elizabeth kolayca tahta çıkmıştı. Onca eziyetten geçmiş olmasına rağmen Katolik ya da Protestan, hiç kimseyi ayırt etmeden ülkeyi yönetmeyi başardığı için de çok seviliyordu. Tam 6 yıl olmuştu o başa geçeli. Kominyonun yasaklanmasına bile fazlaca bir tepki göstermemişti Katolikler. Çünkü evlerinde bunu yapmakta nasıl olsa serbesttiler. Yeni kraliçe büyük bir hoşgörü getirmişti ülkeye. Bu yüzden ona iyi kraliçe diyorlardı. Bakireliğine gelince bunun nedeni de Elizabeth'in erkeklerden çok hoşlanmasına karşın asla evlenmek istemeyişiydi. Çünkü o daha küçücükken annesinin ve daha sonra da üvey annesinin babasının emriyle idam edilişlerine tanık olmuştu. Yine de erkeklere karşı duyduğu bu güvensizlik onun aşık olmasını engelleyememişti. Robert Dudley için yanıp tutuşuyordu ana kraliçe. Aslında yakışıklı ve parlak bir adam olan Robert da ondan çok hoşlanıyordu ve fırfır dönüyordu iyi kalpli besin etrafında, ama onu evliliğe bir türlü ikna edemiyordu. Karısı öleli 4 yıl kadar olmuştu ve gizliden gizliye kraliçeyle evlenebilmek için kadını onun öldürttüğü bile söyleniyordu. Elizabeth her ne kadar yönetim işlerinden çok usta ve zekice davransa da aşığı konusunda aynı sağduyulu davranışlar gösteremiyordu. Dudley hakkında en küçük bir ters lafa, eleştiriye tahammülü yoktu. Oysa herkes adamın ne kadar gösteriş meraklısı ve hırslı olduğunun farkındaydı. Robert Dudley, 8. Henry'nin tek oğlu Edward döneminde İngiltere'yi yönetmiş olan Northumberland dükünün oğluydu. Edward'ın ölümünden sonra Robert de Mary tarafından Londra Kulesi'ne hapsedilenlerdendi. Ama onun mahpusluğu sadece bir yıl sürmüş, daha sonra serbest bırakılmıştı. Elizabeth'i tahta çıkmazdan önce tanıyordu. Onun kraliçe oluşunun ardından hızla yükselmişti. Önce atağa neredeyse tapan İngiliz sarayının baş seyisi olmuş. Sonra da kraliçenin özel danışma kurulu üyeliğine getirilmişti. Elizabeth aynı yıl onu Garter Şövalyesi unvanıyla da onurlandırmıştı. Bugün de bunlardan çok daha ileri bir konuma getirileceğini öğrenmişti kraliçeden. İnanamıyorum, bana önce bir onuru bağışlamanız siz yüce yürekliden de öte olağanüstü tapılacak bir kraliçesiniz. Dudley, lütfen siz bundan çok daha fazlasına layıksınız. Sanırım töreni önümüzdeki günlerde yapabileceğiz. Genç adam saygıyla eğildi Elizabeth'in önünde. Leicester kontu ve Denbigh baronu olmak az buz bir şey değildi, ama onun istedikleri tabii ki çok daha fazlaydı. Kraliçem dedi, bu onura layık olmaya çalışacağım, ama bu dünyadaki onurların en büyüğü olanını da benden esirgemeyeceğinizi umabilir miyim? Kraliçe parmaklarını boynunu çevreleyen ince dantelin kenarında gezdirdi. Yüzünde tuhaf bir gülümseme vardı. Beni çok şımartıyorsunuz Dudley dedi. Sizinle olmak, arkadaşlığınızı ve yakınlığınızı paylaşmaktan sevinç duyuyorum. Yalnız benim bu konudaki saplantılarımı, endişelerimi biliyorsunuz. Ayrıca bir kraliçe olarak sorumluluklarım yalnız kendime karşı değil, halkımı da düşünmem gerekiyor. Sizi kırmak istemem ama ne yazık bu konuda bir söz vermem olanaksız. Neden daha başka birine bu şansı vermiyorsunuz? Başka birine mi? Ama kraliçem ben. Elizabeth tekrar manalı manalı gülümsedi. Böyle bir evlilik dostluğumuzun bitmesi anlamına gelmeyeceğine göre ne sakıncası olabilir Dudley? Adam düzgün sakalını uzun parmaklarıyla sıvazladı. yeşil gözlerini kraliçeye dikmişti. Ona gelin adayı olarak kimin önerildiğini tahmin etmeye çalışıyordu. Elizabeth, kendinizi zorlamayın, ben söyleyeyim dedi. Mart Stuart. Mart Stuart mı? Evet, o da bir Tudor, üstelik hanedanın varisi. Robert Dudley çok şaşırmıştı. Elizabeth'in de kendisine aşık olduğunu sanıyordu. Aslında yanılmıyordu. İyi kalpli Bess gerçekten de müstakbel Leicester kontuna aşıktı ama o sıradan bir kadın değildi. Aşk gözlerini kapatsa da tümden kör edemezdi. Onun bir tahtı ve tacı vardı. Bunlar bir erkekten daha önemliydiler. Böyle bir evlilikle hem kendisini için hem bir tehdit oluşturan İskoçya kraliçesi Mary'i kontrol altında tutabilecek hem de sevgilisinden büsbütün uzak kalmamış olabilecekti. Üstelik de canını sıkan evlenme tekliflerinden de kurtulacaktı. Dudley hala konuşamıyordu. Elizabeth, hem belki o zaman daha da heyecanlı olur buluşmalarımız. Ne dersiniz Dudley diye cilveli bir sesle sordu. Ne diyeceğimi bilemiyorum kraliçem dedi. Genç adam gerçekten de kafası karışmışa benziyordu. Her ne kadar hayalinde Elizabeth'le evlenmek olsa da bir Tudor'a koca olma fikri de galiba giderek daha çok hoşuna gidiyordu. Elizabeth onu dikkatle süzüyor, düşüncelerini anlamaya çalışıyordu. Haydi Dudley, şimdi biraz çıkıp yürüyelim dışarıda. Bu güzel bahar havası ikimize de iyi gelecektir. Hem şu evlilik işini iyice gözden geçiririz, hem de şu Moskova kumpanyasının yeni çalışmalarını değerlendiririz. Bakalım bizim tüccar ve gemiciler Kuzeydoğu geçidini bulmayı becerebilecekler mi? Eğer bunu başarırlarsa yeni dünya ile Asya arasında yeni sürdükleri gibi bir bağlantı varsa ve bunu bulurlarsa İngiltere bir anda yüzlerce yıl ileri gitmiş olacaktır. Yeni dünya egemenliği kolaylıkla bizim elimize geçer o zaman dedi. Yerinden kalktı, kabarık eteklerini toplayarak tahtın önündeki basamakları inmeye başladı ama sonuncuda durdu. Yüzüne düşünceli bir ifade oturmuştu aniden. Ama şu para meseleleri diye mırıldandı. Dudley kolunu kraliçeye uzattı. Size önerdiğim yöntemi uygun bulmadınız mı? Lotarya. Evet kraliçem, bunun bir riski yok. Zaten daha önce de denendi. Bildiğiniz gibi 1. Fransova yıllar önce buna izin vermiş ve oldukça yüklü miktarda kaynak sağlamıştı hazinesine. İtalyanlar da uzun zamandır bunu uyguluyorlar. Neredeyse her şehirde ayrı bir lotarya düzenleniyor orada. Gerçekten de sakıncasız ve çok basit bir yöntem bu. Evet, sanırım haklısınız, neden olmasın. Hem dediğiniz gibi bu kumar sayılmaz. Herkesin eşit şansı var. Eğer sonuç umduğumuz gibi olursa yeni limanların yapılmasında hiç zorlanmayız. Yine de kiliseyi karşıma almak istemem. Dudley dostum, bunu tekrar gözden geçirmekte yarar var. Hata yapmamalıyım. Siz asla hata yapmazsınız kraliçem. Elizabeth tatlı tatlı gülümsedi yeni konta. Paris. İngiltere tahtının sahibi kraliçe 1. Elizabeth geleceğe yönelik bir yığın plan yaparken Fransa tahtının kraliçesi olmasa da kralların annesi olarak ülkede büyük yetki ve söz sahibi olan Katarina de Medici de boş durmuyordu. Katarina, Bourbon soyundan bir prensle Urbino dükü Medici'nin kızıydı. 1. Fransova'nın gelini olarak Fransız sarayında sanatseverliği ve zekasıyla kendine sağlam bir yer yapmıştı. Babasının ölümünden sonra tahta geçen kocası Henry bir kaza sonucu 5 yıl önce ölmüş ve onun yerini oğlu 2. François almıştı. Bu dönem onun için gerçekten de çok zor olmuştu çünkü o papanın mutlak egemenliğinden yana olanlara dehşetle karşıydı. Oysa yeni kral tamamen Avrupa Katoliği adına tahtı denetim altında tutmayı amaçlayanlarsa yönlendiriliyordu. Kral adına pek çok katliam yapılıyordu ülkede. Katerina böyle bir ortamda bile yayınladığı fermanlarla kendi ılımlı tavrını herkese göstermeyi yine de başarabilmişti. Ona göre dinden sapma ve siyasal direniş farklı şeylerdi ve inanç ile tahta bağlılık arasında da bir ayrım vardı. Neyse ki bu karışık ortam uzun sürmemişti. İkinci François da genç yaşta ölünce diğer oğlu 9. Charles tahta çıkmıştı. O da küçüktü ve bu kez kral naipliğini Catherine'e ele geçirmeyi başarmıştı. Bunu yapar yapmaz da hızla pek çok yasal ve ekonomik reformu gerçekleştirmeye koyulmuştu. Hemen yayınladığı bir fermanla Kalvinistlere, Katoliklerle bir arada yaşama hakkı ve güvenceler sağlamıştı ama Katolikler buna tahammül edememişlerdi ve ülkede iç savaş başlamıştı. Katarina, kendisini baskı altında tutmaya çalışan tüm güçlere karşın 2 ay önce bu savaşı da sona erdirmeye başarmıştı. Şimdi artık oğlunun önlerindeki yaza reşit olacağını biliyordu. Bir anne olarak etkisi sona ermese de naipliği bitecekti. 10 çocuğu olmuştu Katerina'nın ve bunlardan şu anda geriye sadece 4'ü kalmıştı. 3 erkek ve 1 kız. Onlara başarılı, uygun geleceğe dönük evlilikler yaptırmak istiyordu. Bundaki amacı ve tavrı anaçlıktan çok devlet adamlığına dönüktü. O saraylarda geçen uzun yıllar boyunca mutlulukla iktidarın yan yana olamayacağını öğrenmişti ve madem ki çocuklarının bu ikisi arasında bir seçim yapmalarına olanak yoktu, onlar doğuştan iktidarı seçmek zorunda kalanlardandı. O zaman bu zorunlu seçimi sağlam temellere oturtmak, giderek daha güvenli ve güçlü bir duruma getirmek lazımdı. Katerina'nın ilk hedefi oğlu Charles'ı Avusturya prensi ile evlendirmekti. Sonra kızını Protestan Navarre'a vermeyi planlıyordu. Son projesi ise şimdilik çok küçük olmasına karşın Alençoğlu ileride İngiltere kraliçesi ile evlendirmekti. Şimdiden hazırdı yapacağı girişimlere. Zaman değerliydi, anında verilecek karar ve uygulanmalarla saltanat sahibi olunamazdı. Akıl zamanı doğru değerlendirmek değil de neydi? Fransa'ya çok emek vermişti ve daha da verecekti. Niceleri kaybolup gitmişti kralların, kraliçelerin. Ama o kalıcı olmak istiyordu. Çocuklarının da kalıcı olmasını istiyordu. Aslında tüm başarılı politik tavırlarına karşın gerçek bir sanatseverdi Katarina. En hoşlandığı şey ise mimariydi. Birbirinden güzel, zevkli şatolar yaptırmıştı. Her biri sanat şaheseriyle doluydu bunların. Mecidi adını unutmamalıydı insanlar. Hiç geleceğinizi düşünüyor musunuz? Şanzelier diye sordu yanındaki Michel'le Hospital'e. Katerina'nın en büyük destekçilerinden olan Adalet Bakanı bu beklenmedik soruyla şaşırmıştı. Bilemiyorum efendim, sanırım ülkenin geleceğini düşünüp kaygılanmaktan şahsi geleceğimle ilgilenebilmek için çok vaktim kalmıyor. Katerina gülümsedi. Çok zekisiniz Monsieur dedi ve çok da hazır cevap. Özenle düzenlenmiş bahçede ağır adımlarla yürüyorlardı. Her taraf yeni tomurcukların ağaçlardan, bastıkları yemyeşil çimlerden yayılan taptaze kokularla doluydu. Katarina durdu, bu güzel kokuları içine çekti, sonra adama. Sanıyorum benim şahsi geleceğim ülkeninkiyle o kadar karışmış ki ister istemez ikisini de birlikte düşünüp değerlendirmek zorunda kalıyorum dedi. Adam gülümsedi. Zeka ve hazır cevaplılıkta sizinle yarışmak olanaksızdır hanımefendi. Çok zarifsiniz. Yeniden yürümeye başladı. Bu arada gelecek deyince sizce 2 yıl. Son fermanın iyice anlaşılıp uygulanabilmesi için uygun bir süre midir? Sanırım oldukça yeterli bir süre. Charles reşit olduktan sonra onunla 2 yıl boyunca Fransa'da dolaşıp bunu başarmaya çalışacağım Mösyö. Cesaret ve enerjiniz de zekanız kadar parlak efendim. Sizi şimdiden kutlamak isterim. Ülkenin bu barışa şiddetle gereksinimi var. Bence tüm Avrupa'nın var ve bu da ancak hanedanlar arasında barışın sağlanmasıyla olabilir. Hanedanlar ise iktidar ve din kavgalarının içinde savrulup duruyor. Belki de izin verirseniz buna din kavgasından çok halkı daha iyi kontrol altına alabilmek için kiliseyi elde tutabilmek tutkusu diyebiliriz. Çok haklısınız, burada şiddetle dini duygular kullanılıyor. Hem de yüzlerce yıldan bu yana. İşte gelecek derken ben böyle bir geleceği kastediyordum daha çok. Kim bilir Mösyö, belki ileride bizlerin göremeyeceği bir gelecekte böyle şeyler olmayacak. İnsanlar barış ve huzur içinde yaşayabilecekler. Ne dersiniz? Bunu hayal edebilmek bile yeterince güzel hanımefendi. Hayal edilen şeylerin bir gün mutlaka gerçekleşeceğine inanırım ben. Evet, neden olmasın Mösyö? İnsanlık buna layıktır. Katerina başını kaldırıp masmavi gökyüzünde altın bir taç gibi parlayan güneşe baktı. Onu sanki kendi başında hissediyordu. 9 Ocak 1567 At Meydanı. İnsan imparator da olsa, sultan da olsa ölümün karşısında diğer canlılardan daha farklı duramıyordu. Ecel gelip de vade erince yapacak bir şey yoktu. Düzenlenen cenaze törenleri ne kadar görkemli, mezarlar ne kadar süslü püslü olursa olsun, bir kez toprağın altında ebedi uykuya dalınca yoksulla zengin, güçlü ile güçsüz, inançlı ile inançsız arasında hiçbir fark kalmıyor ve herkes sonsuz bir eşitliği paylaşıyordu. Yedi düveli titreten koskoca Osmanlı Sultanı Kanuni Süleyman içinde bu değişmedi. Azrail onu da 73 yaşında Zigetvar'da yakaladı. Üstelik tuhaf bir rastlantıyla. 13 yıl aradan sonra ordusunun başında çıktığı 13. seferde. Şarken'den sonra tahtını ve tacını bıraktığı kardeşi Ferdinand da göçüp gitmişti. Ölümlü dünyadan ve saltanat sürme sırası Maximilian'deydi. Yeni veziri azam Sokullu derhal yüklü miktarda para istedi yeni imparatordan. O da ayağının tozuyla bir savaşa girmek istemediği için bunu kabul edip 2 yıllık birikmiş vergi borcunu yolladı. Ama daha bu para payi tahta ulaşamadan Erdel kralı Sigismund'un Avusturya saldırılarına karşı koyamadığı haberi sarayda yankılanmaya başladı. Yeni veziri azam Sokullu Mehmet Paşa bu durum karşısında daha önceki Malta başarısızlıklarını da unutturabilmek amacıyla yaşlı sultanı savaşmaya ikna etti ve ordu Avrupa içlerine doğru yürümeye başladı. Kanuni öylesine yorgun ve hastaydı ki çoğu zaman alışılmışın dışında bir şekilde araba veya tahtı revan içinde yapılıyordu bu seferi. Ancak kasabalara giderken güçsüz görünmemek için ata biniyordu. 5 Ağustos'ta Zigetvar Kalesi kuşatıldı ve yaklaşık bir ay sonra da tamamen ele geçirildi. Ne yazık ki sultan bayrağının kalenin burçlarında dalgalandığını göremedi. Çünkü bir gece önce gözlerini ebediyen kapamıştı. Yeniçeri'nin kazan kaldıracağı konusuyla Sokullu bunu ustalıkla sakladı ordudan. Birkaç kişi dışında hiç kimsenin Osmanlı tahtının boş kaldığından haberi yoktu. Yanlarındaki hekimlere cesedi mumyalattıran vezire azam usta bir oyuncu gibi davranıyordu. Kuşku uyandırmaması için asker karargaha yaklaştırılmıyor, buna karışanlar da bahanelerle uzaklaştırılıyordu. Yavaş yavaş geri çekilmeye başlamışlardı. Sultanın arabasına ona çok benzeyen Hasoda oğlanlarından Bosnalı Hasan Ağa oturtulmuştu ve adam doğrusu durumu iyi idare etmişti. Bu arada Sokullu katibi Feridun Bey'i hemen Şehzade Selim'e yollamış ve acele ordugaha gelmesini söylemişti. Feridun Bey'in habercisi Hasan Çavuş tam 12 günde ulaşabilmişti Kütahya'ya. Haberi alan Selim yanına hocalarını ve paşalarını almış ve payitahta gelip cülusunu dağıtarak tahta çıkmıştı. Ardından da orduyu karşılamak üzere Belgrad'a doğru yola. Sokulu'nun planı eski sultanın ölüm haberini orada açıklamaktı. Niyeti aylardır binbir dereden su getirerek paralarını vermediği Yeniçerilere orada biraz akçe dağıtarak patırtırsız bir şekilde durumu idare etmekti. Ölümünden tam 43 gün sonra Belgrad'da kılınabildi Kanuni'nin cenaze namazı ve 400 kişiyle İstanbul'a yollandı. Süleyman vasisi ettiği gibi Süleymaniye Camisi'nde karısının yanına gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kabrinin bir yanına değerli taşlarla süslü bir kılıç, öbür yanına da bir okla sadak konuldu sultanın. Bunlar onun ne kadar cengaver olduğunu ve hayatının savaş alanında bitmiş olduğunun simgeleriydi. 10. Osmanlı padişahının uzun ve görkemli yeryüzü serüveni bitmişti. Sıra artık oğlundaydı ama babaya muhteşem diyenler oğula sarhoş sıfatını uygun görmüşlerdi ve öldürülen Mustafa ile Beyazıt'ın acısı hala yüreklerden silinmemişti. Bunlara bir de uzun süren seferin yarattığı bıkkınlık ve her şeyden önce önemli olarak para sorunları eklenince olan oldu. Yeni sultan payitahta ulaşıp da sarayına girene kadar bir yığın karışıklık çıktı. Asker, en saygın vezirleri, paşaları, ağaları bile dinlemeyip atlarından alaşağı etti. Yerlerde yuvarladı, yollarda arabalar devrildi. Paramızı almadan şuradan şuraya adım atmayız dedi Yeniçeriler. Bu gerilim ancak Sokulu'nun tavuklara yem verir gibi eğrinin yanına astığı heybelerden adamların üzerine çil çil altın savurmasıyla sona erebildi. Ve Selim yeniden saray haremine neden sonra girebildi? Aslında bu tahta çıkış hiç de saygın bir biçimde olmamıştı. Ama doğrusu buna ne sultan ne Yeniçeri ne de halk fazla aldırdı. Selim için önemli olan padişah olabilmek. Asker için önemli olan alınacak cülus akçesi. Payitahtın ahalisi içinse dağıtılacak yemekler ve şenlikti. Ve mevsim kış olmasına rağmen kutlamalar yapıldı. İstanbul'un bütün meydanları yine halkı eğlendiren bir yığın hünerli göstericiyle doldu taştı. Sultanın cülusunu en yürekten kutlayanların başında Nasi geliyordu. Selim'e herkesten daha yakın olan ve deyim yerindeyse onu parmağında çeviren büyük Yahudi. Daha Belgrad'a doğru yola çıkılırken Naxos ya da Osmanlıların söylediği gibi Nakşa ve çevresindeki adaların dukalığını elde etmişti. Üstelik de yeni sultan Kıbrıs konusunda verdiği sözü bir an önce yerine getireceğini bir kez daha tekrarlamıştı. Joseph Nasi sevincinden uçuyordu. Karısı Reyna ile birlikte Belvedere'de. Güzel manzara anlamında İtalyanca bir söz. Nasilerin konağına böyle deniyordu. Avrupa saraylarındakilerden hiçbir eksiği olmayan olağanüstü bir davet verdiler. Kurulan sofralar öylesine mükemmeldi ki herkes doğrusu bir tek kuş sütü eksikti diyordu. Tabii bu ünvanın karşılığında Nasi de Selim'i armağanlara boğmuştu. Yeni saraya gönderilen şarap fıçılarının sayısını kimse tam olarak sayamamıştı. Nakşa Dukası'nın Avrupa ile olan ilişkilerinde bir değişiklik olacağını aşağı yukarı herkes tahmin edebiliyordu. Artık gözünü Kıbrıs kralı olmaya diktiğine göre Venedik'le aynı boşlukta sürdürülemeyecekti. Ticaret uzun uzun bu konudaki emellerini, planlarını Kiraze'ye anlattı Joseph Nasi. Ester Venedik'le çok yakındı ve bunun bozulmasını istemiyordu. Öte yandan Kıbrıs'ın büyük Yahudi'ye verilmesi durumunda elde edeceklerinden de vazgeçemezdi. Aslında bu gerçekten de çok tehlikeli. Bıçak sırtında bir durumdu. Başına büyük dertler açabilir, o güne kadar elde ettiklerini, hatta hayatını bile kaybedebilirdi. Dikkatli olmalıydı. Dikkatli ve tedbirli. Göze alacağı bu riskin bedeli de büyük olmalıydı. Nasi bütün bunları değerlendiremeyecek biri değildi. Bunu seve seve karşılayabileceğini söyledi. Kiraze ve Joseph büyükler dünyasının tehlikeli ilişkileri üzerinde konuşup anlaşırlarken at meydanında iki küçük oğlan da birbirlerini ilk kez görmelerine karşın ön yargısız çocuk dünyasında buluşuvermişlerdi. 8 yaşına gelmiş olan yeğeni Moşe'yi bir parça eğlendirebilmek için teyzesi Soli şenlikleri izlemeye getirmişti. Doktor Chiprut haklı çıkmıştı. Moşe'nin sırtındaki kamburu pek belirgin değildi ama bacağı diğerinden bayağı kısa kalmıştı ve aksayarak yürüyordu. Yalnız bir çocuktu, hiç arkadaşı yoktu. Tek eğlencesi teyzesiyle birlikte matbaaya gitmekti. Ve Dona Gracia çalışırken Maşilko'da bir kenarda resim yapıp kitap okumaya çalışırdı. Kiraze oğlunu neredeyse tamamen kız kardeşine bırakmıştı. Artık kendi evinde bile fazla kalmıyordu çocuk. Zaten ağabeyleriyle de arasında öylesine büyük bir yaş farkı vardı ki onlarla oyun oynaması söz konusu bile değildi. Abraham artık kocaman bir adamdı ve 2 yıl önce evlenip çoluk çocuğa karışmıştı. Nasi ile şarap ticareti yapıyordu ve kendine daha şimdiden özel bir servet edinmişti. Hayım yaza evleniyordu. O da sık sık Venedik'e gidip geliyordu. Çuha ve cam işinde ün yapmıştı. Daha bakar bakmaz malın değerini anlar, kar getirecek işi kaçırmazdı. Sami henüz 20'sindeydi. O da babasıyla birlikte kapalı çarşıdaki kuyumcu dükkanını işletiyordu. Bir yandan da annesi gibi saraya mal satıyordu. Esther ve oğulları kendilerini tamamen para kazanmaya vermişti ve doğrusu bunu kusursuz yapıyorlardı. Payitahtta herkes onları tanıyordu. Buna yabancı diplomatlar da, tüccarlar da, din adamları da dahildi. Böyle bir ortamda hiç kimse küçük Moşe'ye aldırmıyordu. O da aradığı sevgi ve şefkati Soli'nin yanında buluyordu. Annesinden çok daha fazla teyzesini sevdiği kesindi küçük çocuğun.